Ayrım 3.
Sayfa 25. Gençliğinde bir manastırın yanındaki atölyede dantel örmüştü. Örgülerin motifleri çok zordu. Usta kadınlar gün ışığının girmediği garip salonlarda mum ışığında çalışırlardı. Bazen öyle olurdu ki uğruna aylarca emek verilen bu ince el işleri tutuşu verirdi. Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın meyhanecinin karısı ispermeçet mumlarının yanan fitillerine hala korkuyla bakıyor, mumlukları getirirken başını mümkün olduğu kadar geride tutmaya çalışıyordu. Meyhane sahibesi genellikle küçük ve alçak salonun tek süsü olan duvara oyulmuş eski usul ocağın yanına yerleştirilmiş, devrim zamanından kalma süngülerin ve kilden yapılma tabak çanakların yanına otururdu. Pazara denk gelen bir yaz gecesinde meyhanenin müdavimleri yine canlı bir sohbete başladı. 60 yaşlarındaki çenesi düşük meyhane sahibi tezgahın arkasında duramıyordu. Çevik hareketlerle yüksek sandalyesinden atlıyor ve bir o masaya bir bu masaya gidiyordu. "Yalanım yok," dedi fırlayarak. "Güçlü kuvvetli bir delikanlı için şehirde her zaman iş bulunur. Atölyeler ve fabrikalar benim torunlarım gibi hızla büyüyor." Bardağındaki ekşi şarabı bitirmek üzere olan cılız bir adam konuştu. "Benim işim var ama böyle yaşamaktansa gebermeyi tercih ederim. Kaç yaşındayım dersiniz arkadaşlar?" Kalktı ve çevresinde dönmeye başladı. Mumun ışığı yüzüne düşerek gözlerinin altındaki daireleri derinleştirmiş ve zaten ince olan burnunu iyice sivriltmişti. "Susuyorsunuz ha? 29 yaşındayım. Biliyorum 55 diye düşündünüz." Sahibe acıyarak konuştu. "Hayır, sen henüz genç görünüyorsun. Yalnız hastalıklısın." "Brüton çamaşırcısının elindeki çamaşır gibi sıkılmışım. Mezar gibi karanlık bir ambarda günde 14 saat çalışmak ve bu 5 yıldır devam ediyor. Karım bir memurla kırıştırıyor. Onun artık kocası yok." Gürültülü bir şekilde öksürdü. "Bizi bununla mı şaşırtmaya çalışıyorsun?" diye çıkıştı geniş omuzlu, gözleri uykusuzluktan kızarmış gibi görünen bir delikanlı. "Ben madende 13 saat kömür kazıyordum ve oradan zamanında sıvışmasaydım şimdi bir köstebek gibi kör olacaktım." "Kardeşler, mutlu bir hayatı nerede arayacağımızı ben biliyorum," diye bağırdı duygulu tenor sesiyle kulübün sahibi. Altın boğa ve rahiplerinin, banker ve fabrikatörlerin hakim olduğu bu çürümüş ülkeden defolalım. Buradan defolalım. Adanmış ülkeye. Okyanusu yüzerek geçeceğiz ve orada zenginlik ve adalet bulacağız kardeşlerim benim." Bu arada meyhaneye giren Johann Stock'un alaycı sesi meyhanecinin monoloğunu kesti. "Vaaz çektiğin yeter ihtiyar." "Ben sosyalistim," diye hiddetlendi Jean. "Sen masal anlatıyorsun. Kabe dedenin düşündüğü Ikarus ülkesine, senin cennetine ihtiyacımız yok. Ben bu dürüst bilgiye saygı duyuyorum ama doğruyu söylemek gerekirse bizim için burası da kötü olmayacak." Ve Stock yüksek sesle okumaya başladı. "Mutlu olalım bu toprakta. Acı içerisinde yaşadığımız yeter. Çalışan ellerin emeğiyle tembel karınları doldurduğumuz yeter. Ekmek doğuruyor toprak, gence de ihtiyara da. Şan ve şölen sofrası kuruyor bize. Güller, mersinler, huzur ve arzuyu ve tatlı günahı o veriyor bize. Arzuladığımız dünyayı bu topraklar üzerinde kuracağız." Dipnot, Heine Kış Masalı. Terzik alfası Johann Stock da henüz 32 yaşında olmasına rağmen oldukça yaşlı görünüyordu. Zayıf yüzündeki derin kırışıklar, saçlarının kızıllığını yumuşatan beyazlıklar, çökük, yorgun gözlerinin gerilimli bakışları, kaderin kendisine cömertçe reva gördüğü ağır sınavların kanıtıydı. Geçim derdiyle 1831 yılı başlarında Ren kıyılarında dolaşırken, Savoy dağlarını aşarak Fransız tekstilinin başkenti Lyon'a gelmişti. O zamanlar Stock uzun boylu, kızıl saçlı bir delikanlıydı. Neşeli ve şakacıydı. Birkaç dokuma el tezgahının sahibi İhtiyar Buvri'nin atölyesinde başını sokabileceği bir yer bulmuştu ve sipariş olduğu zaman aldığı düşük ücret de ödülü oluyordu. Aldığı para kirasına, yemeğine ve küçük lambanın yağına zar zor yetiyordu. İşte o sıralarda okumayı yazmayı öğrenen genç Kalfa tutkuyla okumaya başladı. Stok mutluluğunu da Lyon'da buldu. Bu İhtiyar Buvri'nin yapma çiçek ustası kızı Genevieve'di. O gün bugündür suları berrak Ron'un kıyısındaki bu kent onun için hep değerli oldu. Lyon ayaklanması sırasında Stok kızıl bir kumaşın üzerine şunları yazdı. Çalışarak yaşamak ya da savaşarak ölmek. Ve işçi semti Croix-Rousse'da bu bayrağın altında çarpıştı. Böylece Alman Kalfa ilk sınavından Fransız kentinin yoksul kenar mahallesinde ateşle vaftiz edilerek geçti. İnsan bir kez kanını çarpıştığı barikata bulaştırmışsa sonsuza dek devrimle kan kardeşi olmuştur artık. Ve Stok dikenlerle döşenmiş bir yoldan yürüyordu. Lyon ayaklanmasının yenilgiye uğramasından sonra Stok, Sadık Genevieve ile birlikte kendi memleketine Darmstadt'a döndü. Orada gizli bir devrimci komiteye katıldı. Komite kısa bir sürede açığa çıkarıldı. Hessen hapishanesinin cehenneminde 2 yıl geçiren Johann'ı yenilgi karamsarlığa düşüremedi. Mutsuzluk nasıl gerçek dostluğun sınama taşıysa, aynı şekilde hapishane de devrimcinin sınandığı okuldur. Yüzyılların acımasızlık adına bulup geliştirdiği her şeyi yaşadı Stok. Ama kendini kaybetmemesine, isyancı ruhunu korumasına rağmen ruh sağlığını yitirdi. Topallamaya başladı, saçları ağardı ve gülme alışkanlığını neredeyse kaybetti. Düşünmenin ve öğrenmenin sonsuz sevincini tanıyan Stok, hapishaneden kaçmayı başarınca yavaş yavaş fiziksel ölümden kurtuldu. Birkaç yıl boyunca kendisi tutuklandıktan sonra sınır dışı edilen Genevieve'i boşuna aradı. Ama hayatın olanakları tükenmez ve hiçbir hayal gücü de tesadüfün hazırladığı şeyleri tasarlayamaz. Blanqui'nin Gizli Mevsimler Birliği Komitesi'nin üyesi Johann Stok, 1839 yılında sokak çatışmaları sırasında ağır yaralandığında kendisi gibi burada savaşan Genevieve tarafından kurtarıldı. Mücadelecinin yaşamı her zaman olağan dışıdır diye düşünürdü terzi ve kaderinin tersliklerine şaşmazdı. Son birkaç yıldır da Stok Paris'te yaşıyordu. Evet, arzuladığımız dünyayı kurmayı başaracağız diyordu. Johann meyhanedekilerle biraz daha konuştuktan sonra tozlu sokakta topallayarak sürüklendi. Kiralık bir evde İtalyan Diverolli ve Polonyalı Krasotski ile birlikte oturuyordu. Pietro Diverolli, ünlü İtalyan devrimci Giuseppe Mazzini'nin hemşerisiydi. İkisi de Cenova'da doğmuştu. Giuseppe, edebiyat ve felsefe öğrenirken, ondan 5 yıl sonra doğan Pietro, babasıyla birlikte balık tutmaya gidiyor, sonra da limandaki buharlılara yük taşıyordu. Genç Mazzini, öğrenimi bırakarak bir gazetenin redaktörü olduğunda, o da yük taşımaktan çöküp mezarlık çitleri arasında kurulan bir atölyede işe girdi. Pietro, boş saatlerinde Camposanto'nun mermer kabirlerin içinde eski tüccarların ve yöneticilerin yattığı parklarında dolaşmayı seviyordu. Uzaklarda sakin havalarda üzeri morumsu bir kadife ile örtülen Akdeniz görünüyordu. Mersin ve defne ağaçları mezarlığı antik bir ormana dönüştürmüştü. Bir keresinde uzak bir park yolunda yoksul ölülerin gömüldüğü mezarlığın tepesinde Pietro uzun boylu cılız genç bir adam görmüştü. Adamın İtalya'da bile ender rastlanan yakıcı siyah gözleri vardı. Pelerinini ve şapkasını otların üzerine atmış oturuyordu. Pietro tanımadığı bu adamın esinli yüzünden gözlerini alamıyor, onun çok önemli bir şeyi mi düşündüğünü yoksa dua mı ettiğini anlamaya çalışıyordu. Genç adam birden sanki onun düşüncelerini okumuş gibi geniş geniş gülümsedi ve konuşmaya başladı. Adı Giuseppe Mazzini'ydi. Ertesi gün hükümet yetkililerinin emri üzerine Cenova'yı sonsuza dek terk etmek zorundaydı. Carbonari'lerin gizli komitesinin üyesi olduğundan kuşkulandıkları için onu İtalya'dan kovuyorlardı. O da doğduğu kentle vedalaşıyordu. Christophe Colomb da Cenovalıymış dedi Pietro'ya biraz garip ve çok okumuş gelen Mazzini. O Amerika'yı keşfetti. Ya seninle biz insanlara yararlı olacak neyi keşfedeceğiz? Mazzini sonra da ona Genç İtalya adını verdiği yeni partinin programını anlattı. Cumhuriyet ve birlik diyordu heyecanlı bir şekilde Giuseppe. Elini ileriye doğru uzatarak ve Pietro'yu gözleriyle yakıyordu. Cumhuriyet. Çünkü eski Roma'da bu yönetim şeklini en iyi ve mantığa en uygun yönetim şekli olarak görüyorlarmış. Birlikse gücü garanti ediyor. Kıskanç ve güçlü Birleşik Devletlerle çevrili İtalya, her şeyden önce güçlü olmalı. Benimle aynı fikirde misin? Pietro bir Cenovalı'ya özgü ateşlilikle kendisine tanrısal ve içten gibi gelen Giuseppe'nin sözlerine inanmıştı. Bizim şiarımız Tanrı ve halk. Ve Pietro onun arkasından bu sözcükleri mümince tekrarladı. Tıpkı çocukluğunda inançla ellerini kavuşturup bizim babamız dediği gibi. Dipnot Tanrımız. Mazzini'nin yazdığı Genç İtalya'nın programı mistik dinsel içeriğine rağmen İtalyan halkının haklarında hemen hemen hiçbir şey bilmediği, 20'li yılların İtalyan komplocularının vaaz ettiği her şeyden tümüyle farklıydı. Onlar derin bir sırrı korumaya çalışmışlar, mutlu bir ülkeyi hayal etmişlerdi. Mason taşçılardan farklı olarak İtalyan komplocular kendilerine kömürcüler diyorlardı. Carbonari'ler sayıca kalabalıklardı ve zafere mahkumdular. Ateşli bir cumhuriyetçi ve milliyetçi olan Mazzini, İtalya'nın burjuva demokratlarını birleştirdi. Sadık Pietro di Verrolli onun neferi oldu. Giuseppe'nin verdiği görevleri yerine getirdi ve birkaç kez gizlice İtalya'ya gidip geldi. 1844 yılında büyük sayılmayacak bir grup son derece cesur Bandiera kardeşlerle birlikte Kalabriya'ya girdi, orada bir ayaklanma başlattı ve Genç İtalya'nın programında yer alan talepleri ilan etti. Avusturyalılardan oluşan bir intikam bölüğü çatışmada onları yendi ve esir aldı. Bandiera'lar kurşuna dizildi. Carbonari'lerin deneyi gibi bu komplo da yenilgiye uğradı. Ayaklanmaya katılan Di Verrolli mucize eseri kurtuldu ve Kalabriya'dan İsviçre'ye kaçtı. Kısa bir süre kaldığı Lozan'da Adiller Birliği'nin üyesi eski üniversiteli Karl Schaper'le arkadaşlık kurdu. Sonunda yaya olarak Paris'e ulaştı. Gittikçe daha yoğun bir çaresizliğe kapılıyordu. Genç İtalya'nın başarısızlıkları, daha önce Mazzini'nin taktik ve teorik yeteneğine sonsuz bir şekilde güvenen birçok sempatizanı ürkütmüştü ve fikirleri gerçekleştirilemez görülmeye başlanmıştı. Birçoğu aynı zamanda Roma papasının önderliği altında reformlar ve özgürlük vaat eden papaz Gioberti tarafından ayartılıyordu. Bazıları ise Avusturyalılarla savaşma çağrısı yapan aristokrat sıradan bir ressam ve yazar Massimo D'Azeglio'nun sözlerine kanmıştı. D'Azeglio, Sardunya kralı Karl Albert'ten anayasa talebini basına ve topluluklara yaptığı açıklamalarla dile getiriyordu. Cumhuriyet olasılığına karşı papa ve kralın hakimiyeti ihtimali, dinsel aristokrasinin ve büyük burjuvazinin daha çok hoşuna gitmekteydi. Öğrenci, gençlik ve küçük burjuvası ise artık hiçbir şey yapmadan duramazdı. İtalyan burjuvazisinin ve uyanan halkın en iyi temsilcileri ağırlıklarını açık bir çatışmadan yana koymuşlardı. Monarşistleri ve cumhuriyetçileri bir araya getiren şey, Avusturya'ya karşı duydukları kin ve bu imparatorluğun yurtları üzerindeki boyunduruğunu yok etme arzusuydu. Fransa'da kalmak zorunda olan Di Verrolli, bir eğirme fabrikasında çalışıyordu. Orada Fontainebleau doğumlu, yaşama sevinciyle dolu Etienne Cabien'le arkadaşlık kurdu. Bir keresinde bir işçi toplantısında Cabien ve Divorelli, Sigismund Krasotski ile karşılaşmışlar ve Lüksemburg bahçelerinde bir bankta hava aydınlanana kadar zevkle sohbet etmişlerdi. Sabah bu üç arkadaş birlikte yaşamaya karar verdiler ve aynı gün Vojirar sokağındaki bir dula ait çatı katını kiraladılar. Eski Polonya şehri Lublin'de doğan Krasotski, 1831 yılında Fransa'ya iltica etmeden önce isyancı Savinski'nin ordusunda subaydı ve Varşova'da son kurşununa dek çatışmıştı. Sürgünlüğü sırasında birçok meslek değiştirdi. Bir şarap tüccarının yanında şişe yıkadı, meyhanede garson olarak çalıştı, bir çiftlikte bekçilik yaptı, Şarmoni'de koyun sürüsü güttü, ayakkabıcı kalfası olarak çalıştı. Sonunda sık sık işsiz kalmak ve açlık sağlığını bozdu ve hastalandı. Bu arada Sigismund, Paris'te ülkesindeyken tanıştığı Adam Mickiewicz ile karşılaştı. İhtiyacı olan herkese, özellikle de Polonyalılara, her zaman yardım etmeye hazır olan şair, Krasotski'ye birkaç matematik dersi buldu. Daha önce de zengin evlerini ziyaret edebilsin diye ona bir takım elbise aldı. Krasotski o zamandan beri iyi kötü toktu. Adam Mickiewicz'in edebiyat dersleri verdiği Collège de France'ı sıklıkla ziyaret ediyordu. Polonya'nın vicdanı adını verdikleri ünlü şair kürsüye çıktığı zaman mutlaka kalabalık bir dinleyici topluluğu olurdu. En katı kalbi bile heyecanlandıran ve insan ruhunda doğruya karşı aşk ve haksızlığa karşı öfke uyandıran eşi bulunmaz bir hatipti. Kırlaşmaya yüz tutmuş saçlı, güçlü kafasını dimdik kaldıran Adam Mickiewicz, ezilen halkların acılarını ve aşağılanmalarını anlatır ve onlar için özgürlük isterdi. Gelecekteki ulusal devrimler hakkında kehanette bulunur ve kendi şiirlerini okurken heyecanı sanki yüzüne vururdu. Böyle anlarda ağzının çevresindeki acı çizgiler silinir, düşünceli derin gözlerindeki hüzün kaybolurdu. Collège de France'da, Michelet'de, Yüce 1789 yılının tarihçisi sık sık konuşurdu. Krasotski, Mickiewicz ve Michelet'i dinlerken gözyaşlarını zor tutuyordu. Özgürlük, bağımsızlık, sürgündeki bir devrimciye yaşama gücü veren sihirli kutsal sözcüklerdi bunlar. Sigismund, Mickiewicz'in birçok şiirini ezbere bilir ve özellikle kendisini heyecanlandıranları tekrarlardı. Yıkılacak her türlü zulüm, kalplerde aşk ışıyacak, yükselirken göklerde Kapitol kubbesi, ölümlüler önünde yıkılıp kalacak. Taçla çelenklenmiş yetkin gururlu halk, ölüme götürecek asa tutanları. Avrupa'da parlayacak özgürlük ateşi. Boş saatlerini Collège de France'daki dersler ve işçi toplantılarının yanı sıra parası olduğu zamanlar gittiği bir başka yüce hemşerisinin Frédéric Chopin'in konçertolarını dinleyerek geçirirdi. Eğer beste yapma yeteneğim olsaydı Chopin'in ses dünyasında bulmuş olduklarına başka hiçbir şey ekleyemezdim. Tıpkı Mickiewicz gibi o da kalplerimizi okuyor ve okuduklarını anlatıyor diyordu Sigismund arkadaşlarına. Krasotski eski bir keman satın almıştı. Onunla sadece Polonya halk türkülerini değil, Chopin'in parçalarını da çalıyordu. Yaz akşamları Sigismund'un açık pencerelerinden yayılan coşkulu sesler, sokakta bir dinleyici kalabalığı yaratırdı. Dükkan ve meyhane sahipleri onun yanına çocuklarını da getirmeye başlamışlar ve kısa bir süre sonra matematik derslerine müzik dersleri de eklenmişti. Ama en önemlisi o tozlu, yoksul kenar sokağı Vojirar sakinlerinin sevgisini kazanmıştı. Müzik insanları yakınlaştırıcı bir köprüydü. Vojirar sokağında tıpkı Paris'in birçok kenar mahallesinde olduğu gibi çok sayıda yabancı yaşıyordu. Sürgünler, Almanlar, Polonyalılar, İtalyanlar 1830 devriminden sonra burada mekan tutmuşlardı. İşçiler ve zanaatkarlar Avrupa'da, özellikle Fransa'da olup biten her şeyi gözlerini dört açarak izliyorlardı. Kendi kaderleri de buna bağlıydı. Toplanıp siyasi haberleri konuşuyorlar, gruplar oluşturuyorlardı. Bu toplantılara bazen Fransız gazeteciler de katılırdı. Yükselen Reform gazetesinin çok bilmiş redaktörü Flocon, kendini beğenmiş nasihatçi Louis Blanc bunların başında geliyor ve insanın insan olma hakkı için mücadele çağrısı yapıyorlardı. Marx işçilerle görüşmekten hoşlanır, onları dikkatle dinlerdi. Davetleri de seve seve kabul ediyordu. 1 Ağustos akşamı Kabien, Krasotski, Diverolli ve Stock'un oturduğu küçük eve geldi. Dul'un odası, küçük evdeki en büyük oda, terzilerle, mobilyacılarla, matbaacılarla ve iplikçilerle tıka basa dolmuştu. İş gününün dayanılmaz uzunluğu, pahalılık ve yıkım, yüksek kiralar üzerine yapılan konuşmalardan sonra tartışma, tüm anayasal kanunları başka türlü gösteren Başbakan Gizo ve krala, İngilizlerin kendi misyonerleriyle halk arasında körükledikleri hoşnutsuzluklara, Fransız Tahiti'sindeki olaylara kaydı. Kralların entrikaları yüzünden orada Fransız gemi tayfaları şehit oldu dedi Kabien. Kralın ağzı diye cevap verdi sakallı bir mobilyacı, Louis Philippe'in benim ağzım dediği Gizo'yu kastediyordu. Fransız halkının refahı için konuşuyor, yalnız halk derken bankerleri, spekülasyoncuları ve dolandırıcıları kastediyor. Ben köyde büyüdüm ama orada köylü kendisine daha uzun süre hizmet edebilmesi için ata özen gösterirdi. Fabrikatör ise kendi işçisini bir an önce mezara yollamaktan başka bir şeye aldırmıyor. Çıkarlarını bilmiyor dedi metal fabrikasından genç bir işçi. Bunu çoktan biliyoruz. Sıcaktı, birçoğu susamıştı. Ev sahibesi bir tepside su dolu bir sürahiyle bardakları getirdi. Marx'a yaklaşınca kar beyazı önlüğünün kocaman cebinden küçük bir kutu çıkararak açtı ve çamur sarısı renginde bir parça şekeri dikkatlice tepsiye koydu. Nezaketle eğilerek, "Affedersiniz Monsieur, ama kamış şekeri benim keseme göre değil. Tanrı'ya şükür ki insanlar normal pancardan da tıpkı deniz aşırı kamışınki gibi bir tat elde edebildiler. Çünkü pancar şekeri ortaya çıkalı beri yoksul insanların çocukları da bu muhteşem özel yiyecekten tadabiliyor. Daha önce böyle bir şeyi ne duymuş ne de görmüştük." Marx, pancar şekerinin pazara çıkmasıyla kamış şekeri fabrikatörlerinde doğan paniği anlattı. Onlar pancardan şeker elde etmeyi tamamen yasaklamasını hükümetten defalarca istemişlerdi.